Ayrım 6. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 79. İki aşk arasında. Vatan aşkı ve Habibe. O karışıklık arasında bir ara Kerim'in gözüne tanıdık bir sima takılmıştı. Hangi taraftan olduğu belli olmayan o günlerde ot denilen 10-15 kişilik bir grubun içinde. Kerim biraz daha dikkatli baktı. Niye uğradığını bilemedi. Habibe'ydi bu. Eskiden olsa hemen hissederdi. Galiba bu kaos hissetmesine engel olmuştu. Kerim Habibe ile göz göze geldi. Aman Allah'ım, ne diyecekti şimdi? Tavus kuşunun insana verdiği rahatlıkla Habibe. Habibe de ne yapacağını bilemedi. O gençti bu. Kendisine korkarak zor bela konuşabilir miyiz diyen genç. Şimdi ellerinden tutacaktı ve Habibe de ellerini ona teslim edecekti. Kendisine şarkılar besteleyen genç. Kerim ellerini uzattı Habibe'ye. Haydi ver elini dedi. Sanki onu uçurumun kenarından kurtarıyordu. Evet, gerçekten de çok tehlikeli bir durumdaydılar. Habibe tereddüt etti. Kerim, bana güven. Tavus kuşunun kanatlarını seyrederken sana verdiğim sözü hala tutuyorum. Sana asla zarar vermem ve seni hep koruyacağım. Korkma, benim dedi. Habibe bir an bocaladı. Ne yani, sen şimdi ilkokul 1'deki bahçede bir anda onu görüp korktuğunda da böyle söylemişti. Korkma benim Kerim. Korkma benim Kerim. Habibe'nin kafası karışmıştı. Büyük bir güvenle ellerini Kerim'e uzattı. Karşılıklı atılan sloganların arasından sıyrılıp uzaklaşmışlardı. Beni nasıl tanıdın peki? Ben seni yıllardır tanıyorum. Nasıl yani? Sana besteler yapan... Aman Allah'ım, o mektupları gönderen de sen miydin? Ve balkonun karşısındaki ağacın altındaki gölge de sen miydin? Evet, diyebildi sessizce Kerim. Isparta'da niçin söylemedin bunu? Ben seni hiç tanıyamadım. Yüzüme hiç bakmadın ki. Kerim yüzünü öne eğdi utanmış bir edayla. Seni hep seven bendim Habibe. Kader ağlarını örüyor ve Kerim yavaş yavaş cehenneme doğru gidiyordu. Habibe Kerim'den çekindi. Kerim ise hiç çekinmeden onları o bölgeden çıkardı ve haydi gidin buradan, uzaklaşın diyiverdi sadece. Kerim o kargaşanın içinde canını tehlikeye atmıştı. Evet evet, bu genç beni gerçekten seviyor. Benim için hayatını feda ediyor dedi. O gün bu gence hayır dediğine bir kere daha pişman oldu. Aslında şimdi Habibe bu gence seninle konuşabilir miyim diyecekti ama bu genç o genç değildi artık. Kerim ise kızlara bakamayan, onları bu vatanın namusu gören, ancak evlenirse yaklaşılabilen, üstün bir değer olarak gören o muhteşem ülkücü karakterin ona sağladığı delikanlılıkla gözlerini kaçırıyordu Habibe'den. Kerim o hengame içerisinde tereddütlerde kaldı. Yüreği gelgitler yaşadı birkaç dakika içinde ve kendini toparlamaya çalıştı. Artık Habibe'ye değil vatana aşıktı, bayrağa aşıktı ve bu kutsal değerlerin Habibe'den daha önemli olduğunu düşündü. Aşkında hiç eksilme olmamıştı. Aşkı daha da artmıştı. Bir zamanlar Habibe'yi uzaktan bile hisseden, titreyen gönlü şimdilerde bayrağı görünce, vatan deyince kabarıyor, yerinde duramıyordu artık. Yaşadığı bir ikilem miydi? Aşk ikilem kabul etmezdi. Ya solcu olduysa Habibe'si? Hayır hayır diyordu. Peki ya olduysa? Bu ne yaman bir çıkmazdı böyle. Eğer solcu olduysa Habibe'ye düşman mı olacaktı? Yoksa Habibe'nin hatırına bütün solcuları af mı edecekti? Sevmek. Sevdiğinin sevdiklerini de sevmek demek değil miydi? Bir zamanlar acaba hoşuna gider diye neler yapmamıştı ki? Yezid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmiş olsaydı kıyar mıydı Hüseyin'e? Kader öyle bir esiyor ve ağlarını öyle bir örüyordu ki bu rüzgarın önünde kendisini aciz hissetti. İlk kez aciziyetini fark ediyordu. Zaten sevmek, sevdiğinin karşısında aciziyetini ilan etmek değil miydi? Sevdiğini hakimiyeti altına alma duygusuna sevgi denemezdi bir insan için. Yezid bu yüzden kaybetmişti. Kim Yezid'i kurtarmaya çalışırsa çalışsın, sevdiğini hakimiyeti altına almaya çalışmak sevgi olamazdı. Sevginin olmadığı hiçbir şeyin insanım diyene yakışmazdı. Matematiği çok kuvvetli olan Kerim, bu problemin karşısında çaresizlikten kıvranıyordu. Ne yapacaktı şimdi? Habibe mi, vatan mı? Kerim bu seçimini vatandan yana yaptı ama ara ara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin önüne gitmekten de kendini alamadı. Sevmek çok güzel ve asil bir duyguydu. Habibe'nin nefsi için, ellerine dokunmak için sevmemişti ve içinden böyle bir duygu hiç geçmemişti. Onu kurtarmak için ellerinden tuttuğunda da aklına başka bir şey gelmemişti. İşte o tertemiz sevgisi onu tüm kötü duygulardan koruyordu. Habibi'ye olan aşkından dolayı başka hiçbir kıza bakmamış ve bu yüzden de günaha girmemişti. Sevgi temiz olunca kainatı aşktan yaratan Rabbi de onu günahlardan koruyordu. Kerim için başka birisine bakmak demek, Habibi'ye ihanet etmek demekti. Onun bundan haberi olmasa da, o kendisini sevmese de. Vatanı tertemiz bir duyguyla sevmek de öyle değil miydi? O temiz vatan sevgisi ki vatana ihanet etmekten alıkoyardı insanı ölene dek. Şu milletin çocuklarını kurdukları haince planlarla birbirine düşürenlerin vatan sevgilerinin sahte ve yalan olduğu ne kadar açıktı. Seven böyle yapar mıydı hiç? O zalim Nemrut da Firavun da halkını ve vatanını değil sadece kendilerini ve hükümranlıklarını sevmişlerdi. Mevfaat için sevenlerin hepsi Nemrut soyluydular. Oysa gerçek sevgi kendini sevdiğine feda edebilmekti. Yıllar sonra hayatını değiştirmesine vesile olacak Mevlana ne güzel diyordu. Canını Allah'a feda etmeyen namerttir. Kerim birkaç gün ne okuluna gidebildi ne de genel merkezde aksiyon olabildi. Duraklamıştı sanki. Ne yapmalıydı? Nasıl yapmalıydı? Kime soracaktı ne yapması gerektiğini? Günah mıydı acaba? Vatana ihanet miydi bu duygusu? Arkadaşlar arasında bu meseleleri konuşmak hoş değildi. Hele ki bir kız meselesi. Vatan tehlikedeyken hele ki. Üstad Necip Fazıl'ın "Sevgili peygamberim, sana uymayan ölçü, hayat olsa teperim" dediği ölçüyü bilseydi o günlerde her şey daha kolay olacaktı sanki. Ama o muhteşem örneğin sadece adını biliyor, seviyor ve inanıyordu. Dahası yoktu o günlerde Kerim'in hayatında. Olmalıydı ama, olmalıymış. Töre Musiki Folklor Eğitim Derneği, TÖMFET. Sayın hocam, ne var söyle evladım. Zeki Müren ölmüş. Sahnede yüze yakın erkek ve kızdan oluşan talebelerine ders vermekte olan Türk müziğinin en güçlü bestekarlarından Kutlu Payaslı'nın rengi bir anda sararıvermişti. Söz alan öğrenci hocasının çok üzüldüğünü görünce "Şaka yaptım hocam" dedi. "Böyle şaka olur mu evlat? Zeki Müren Türk müziğinin en güçlü seslerinden biridir." Müziğe büyük yatkınlığı ve sevgisi olan Kerim genel merkezdeki görevini sürdürürken bir yandan da Kutlu Payaslı'nın derslerine katılıyordu. Bir gün Hasan Başkan sosyal faaliyetlerdeki boşluğu fark ederek Kerim'e yeni bir görev verdi. "Senin sosyal yönün çok güçlü. Sosyal faaliyetlerin başına sen geç." Bunu emir telakki eden Kerim zaten çok sevdiği bir iş olan sosyal faaliyetlerde göreve başladı. İlk iş olarak folklor ekibindeki kızları dağıttı. Folklor ekibindekiler itiraz ettiler. Onları toplayıp sordu. "Türk'ün töresinde kız erkek birlikte oynadıklarını ispat edin, o zaman izin veririm." Türkiye çapında yapılan konserlere el attı. Konserlere gönderilen kadın sanatçıları da yasakladı. Ankara Radyosu'ndan bazı kadın sanatçılar kendisini baş başa şikayet ettiler. Göreve geldiğinden beri büyük başarılara imza atan bu gence hiç kızmadı başbu. Kısa bir zamanda görülmemiş bir organizasyonla her tarafta konserler düzenliyordu. Türk müziği ve Türk halk müziği sanatçıları ile çok güzel diyaloglar kurmuştu. Milli kültürümüze katkıda bulunanları saygın bir hale getirmek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Kültürümüzün önemli bir unsuru olan halk ozanlarının hakları için Kültür Bakanlığı'na kadar çıkarak onların devlet kadrolarına alınmasını talep etmişti. Başta Ozan Arif olmak üzere tüm sanatçılarla her tarafta sürdürülen konserler harekete büyük ivme kazandırıyordu. Yaptıkları mücadele sadece okullarda değildi. Milli kültürümüzün unutulmaması için de büyük bir mücadele veriyorlardı. O günlerde İbrahim Tatlıses, "Ayağında Kundura" türküsüyle çok meşhur olmuş ve sosyete dahi türkü dinlemeye başlamıştı. Aynı zamanda özel istihbaratta görev yapan Kerim, İbrahim Tatlıses'e bir suikast düzenleneceğini öğrenmişti. Milli kültürümüze bu kadar katkıda bulunan bir sanatçıyı korumak lazımdı. Hemen sanatçının kaldığı Dedeman Oteli'nde tedbirler alındı. Kendisinin haberi yoktu. Kerim yanına 3-5 arkadaşını alarak Dedeman'a gitti. Tatlıses'i aşağıya çağırdılar. Küçük bir odada kendisine durumu anlattılar ve merak etmemesini, tedbirin alındığını ilettiler. Kerim Tatlıses'e dönerek, "Dileriz bu şöhret sana kötülük getirmez," dedi. "Ben Nuri Sesi Güzel abimin talebesiyim. Haddimi bilirim. Ben kimim ki? Ben toprağım." Erzurum başkanı Ankara'daydı. Erzurum'un kurtuluş günü için büyük bir organizasyon yapmak istiyor ve Tatlıses'in getirilmesini Kerim'den istiyordu. Solcular da büyük bir organizasyon yapacaklardı. Sanatçı kadrosu onlarınkinden aşağı olmaması lazımdı. Tatlıses ise o günlerde en şöhretli sanatçıydı. Eğer onu getirebilirlerse karşı tarafı ezmiş olacaklardı. Kerim hemen tatlı sesi menajerine buldurdu arkadaşlarına. Maltepe'de gazinoların olduğu bir yerde binanın ikinci katına gideceklerdi. Önce arkadaşlarını gönderdi. Birazdan başkanımız gelecek diyerek havalarını atmışlardı ve Tönfet genel başkanı olan Kerim'in gelişi neyi güçlendirmişlerdi. Onları bir odaya aldılar. Tatlı sesin o gün TRT'de bir programı var. Biz onu yine çıkartırız TRT'ye. Merak etmeyin, Erzurum'a gelecek. Ama aması maması yok. O ara açık olan oda kapısının önden belinde silahlarla birkaç kişi geçti. Kerim ve arkadaşları güldüler. Kerim yanındaki arkadaşlarına işaret etti. Arkadaşı gelmeden önce bozukluk haline getirdikleri parayı sehpaya attı. Paralar ortaya saçılmıştı. İşte parası. Tamam mı? Peki tamam, sözleşme yapalım o zaman. Sözleşmeye gerek yok. Uçak biletleri alındı. O gün Erzurum'da bekliyoruz. Tatlı Ses Erzurum'un kurtuluş gününde Ülke Ocakları'nın devasa organizasyonunda konser vermişti. Konser sonrası yurtta kalan öğrencilerle de bir çiğ köfte partisi düzenlenmişti. Erzurum Ocak Başkanı hedefine ulaşmıştı. Savaş her yönden sürüyordu. Kerim savaşı sahnelerden sürdürüyor, milli kültürümüzü yok etmek isteyenlere karşı yine kendi öz kültürümüzle savaş açıyordu. Milli kültürümüzün olduğu her yerde Tönfet vardı. Ankara ve İstanbul radyolarının tüm sanatçılarının konuştuğu bir merkez haline gelmişti Tönfet. Çağın Yesevi Dervişleri. Genel merkezin eğitimci kadrosunu sloganlarla oluşturmaya çalıştığı İslami söylemlerin yerini bilgiyle dolduracak yeni bir oluşum başlıyor ve her şeyin sadece Allah rızası için yapılması gerektiğini anlatmaya gelen yeni bir isim gündeme geliyordu harekette. Bu büyük bir ihtiyaçtı ve gerekliydi. Tüm gençler bu yeni oluşumu çok beğenmişlerdi. Ülkücülerin bir anda hızlı bir şekilde İslami yöne kaymasında ve hatta tarikatlara girmesinde büyük rol oynayacak bu oluşumu Namık Kemal Ağabey başlatmıştı. Bir zamanlar kaymakamlık yapan bu kültürlü ve bilgi dolu insan harekete İslami bir hüviyet kazandırmak için elinden geleni yapıyordu. Allah, vatan ve millet aşkıyla dolu ama eğitimsiz Anadolu gençlerini birer kültürlü insan haline getirmek için çabalayacak ve onları şuursuz hiçbir hareket yapmamaları için uyaracaktı. Her yaptıklarının bir anlam taşıması gerektiğini anlatıyordu. Türk tarihine hayran bu gençlerin zihinlerindeki o muhteşem milli tarihi tasavvufi yorumlarıyla Allah'ın boyasıyla boyamaya çalışıyordu. Tarihin İslam'da kuvvet kazandığını anlatıyor ve imrendikleri tarihi kahramanların hepsinin iyi birer Müslüman olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Kurduğu eğitimciler kadrosu ile Türkiye genelinde hatta Avrupa'daki tüm teşkilatlarda eğitim seferberliği başlatıyordu. Kerim Mithatpaşa'daki Ziraat Mühendisleri Birliği binasındaki özel seminerlere seçilmişti. Çağın Yesevi dervişleri eğitilecekti. Böyle tarif ediyordu Kemal Ağabey. Çok saygı duyduğu Namık Kemal Ağabey onu ısrarla bu seminerlere katmıştı. Herkes Kur'an öğreniyordu. Kur'an derslerinde Kerim'i de belleticilerden biri yapmıştı. Kemal Ağabey çok iyi bir hatipti. Hayatın en önemli yıllarını şekillendirecek ve anlamlı kılacak tebliğ faaliyetlerinin temelini oluşturacak hitabet derslerini burada alan Kerim, bu derse önem veren belki de tek kişiydi katılımcılar arasında. Eğitim faaliyetleri ışığını Türklerin Anadolu'yu fethetmesindeki manevi gücü oluşturan Hoca Ahmet Yesevi'den alıyordu. Milliyetçi hareketin gençler üzerindeki milli duygularının heyecan noktası Kürşat ve 47'de bozkurtların yerini Anadolu'yu fetheden gönül erleri Yesevi dervişleri alacaktı artık. Cehenneme az kala o çılgın bozkurtların her biri alperen olmaya başlamıştı. Bozkurtlar geliyor sloganı yerini ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber'e bırakacaktı kısa zamanda. Genel merkezde bir gün gece nöbetindeyken arkadaşlarıyla konuşuyorlardı. En son ne yedik? Hatırlamıyorum. En son ne zaman yemek yemiştik? Ne zaman yemek yediklerini bile hatırlamayan, hayatlarını tamamen davalarına adamış bu insanların arasında bulunmak ve arkadaş olmak büyük onurdu. Yaşanan Karadeniz fıkrası. Uçak Karadeniz'in üzerinden bir kuş gibi süzülüp Trabzon havalanına iniyordu. Hayatında ilk defa bindiği uçaktan büyük zevk almıştı Kerim. Bulutların üzerinde kainatı seyretmek çok güzeldi. Kainat ne kadar da büyüktü. Her şey yerli yerindeydi. Allahu Ekber dedi birden. En büyük sensin Allah'ım diyordu. Bunu söyler söylemez utandı birden. En büyük derken sanki başka büyükler de varmış anlamı çıkıyordu. Asla başka büyük yok. Tek büyük sensin Allah'ım dedi af dilercesine Rabbimizle. Havaalanında Trabzon teşkilatı karşılamıştı onları. Muhsin Başkan'la birlikte konvoy eşliğinde çarşı merkezindeki ikinci kattaki geniş bir salonu olan teşkilata gittiler. Öğleden sonra Akçaabat Teşkilatı'nda kongre vardı. Arabalara binerek yola çıktılar. Kerim başkanın biraz uzağında duruyor, olanları izliyor ve ara ara başkanın yanına giderek gördüklerini ve tespitlerini sessizce ona aktarıyordu. Akçaabat Kongresi'nden sonra konvoyla oradan ayrılmıştı. Akçaabat ile Trabzon arasındaki sınır kabul edilen dereye geldiklerinde araçlar durdu. Muhsin Başkan'ı almak için gelen Trabzon Teşkilatı'na Genel Başkan'ı teslim ediyorlardı. Bir anda silahlar patladı, bir nöbet devir teslimiydi sanki. O akşam gezdirmek için Trabzon'un tepesine Atatürk'ün evinin olduğu yere götürdüler onları. Başkan diğerleriyle konuşurken Kerim'le ilgilenen ülkücüler, ''Ağabey bak şimdi'' dediler. Birisi silahını çıkardı ve bir el ateş etti. O anda aşağıdaki mahallelerden aynı anda 3-5 el silah sesi duyuldu. Tekrar edip bir el daha sıktılar. Tekrar 3-5 atış daha yapıldı aşağı mahallelerde. Pencerede hazır mı bekliyorlardı ne? Meğerse adetleri buymuş. Bir silah sesi işitince hemen cevap verirlermiş. ''Burası Karadeniz ağabey'' deyip gülüştüler. Ertesi gün arkadaşlarını ziyaret etmek için cezaevine gittiler. Hepsiyle hasbihal edip moral verdi başkan. Görüş yerine meraktan diğer mahkumlar da gelmişlerdi. Tutuklu bir arkadaş cezaevinde beraber oldukları, sevdikleri bir ağabeylerini tanıştırdı başkana. ''Başkanım, bu bizim Dursun ağabey. Geçmiş olsun Dursun abi, nasılsın?'' ''İyiyiz be başkan. Sen neden girdin içeri?'' Görüşe gelen diğer mahkumlar gülüştüler. Onu tanıştıran arkadaş. ''Başkanım, bu Dursun ağabey var ya, neden içeri girdi biliyor musun? Neden?'' ''Arkadaşıyla Laz yapımı silah imal etmişler. Sonra da çalışıyor mu diye denemişler. Bakmışlar patlıyor, mermiyi atıyor ama insana tesir edebilecek hızda mıdır diye denemek istemişler. Birisi karnını açmış, diğeri de onun karnına silahı doğrultup sıkmış. Arkadaşı yaralanınca bir doktora gitmişler tedavi etsin diye. Doktor da polise haber verince olan olmuş.'' Görüşe gelenler de mahkumlar da kahkaha ile gülerlerken bu ilginç Karadeniz olayına başkan da o meşhur tebessümüyle katılmıştı. ''Allah kurtarsın'' sözüyle ayrılmışlardı oradan. Gerçekten de bu söz hapishanelerde öylesine söylenen bir sözdü ama ne kadar önemliydi. Gerçekten Allah kurtardı mı? Artık ne gam kalırdı ne keder. İnsanlar bu duanın kıymetini bilseler hep birbirlerine bunu söylerlerdi. Allah kurtarsın. Genelkurmay'a ihtilal teklifi. Yaz sıcağı bitmiş ve okulların açılma vakti yaklaşmıştı. Tüm ülke tedirgindi. Sokaklarda çatışmalar durmuyor, her gün birkaç kişi can veriyorlardı. Genel merkez organizasyonuyla tüm ülkücü şehitlerin aileleri Ankara'da toplanmış ve toplu bir şekilde komutanlıklara yürünmüştü. Genelkurmay önünde biriken grup kapıdaki subaylara Genelkurmay Başkanı ile görüşmek istediklerini söylüyorlardı. Bir müddet beklediler. En nihayetinde subay geldi ve birkaç kişinin içeri girebileceğini söyledi. Şehit ailelerinden ağzı laf yapabileceklerden 3 kişi seçildi ve içeriye girdiler. Diğerleri ise slogan atarak bekliyorlardı. Asker göreve. O kadar anlamlıydı ki bu ziyaret. Solun elindeki büyük gazetelerle ve propagandalarla sanki savaşı isteyenler Türkeş'in komandolarıymış gibi gösteriliyordu. Eğer milli bir refleksle hareket eden ülkücüler öldürülmekten ve bu kaostan hoşlansalardı, o gün Genelkurmay'a bu olayları durdurun diye giderler miydi? İçeri giren 3 şehit yakını Kenan Paşa'nın huzurundaydılar. ''Paşam, durdurun artık bu akan kanı. Bunun için geldik.'' Paşa sakince ve sonradan anlaşılacak alaylı bir tavırla şöyle dedi. ''Ne yani, ihtilal mi yapalım?'' Türkeş'e yapılan ilginç teklif. Haziran 1980'di. Şehitlikteki Ahmet Kayhan Efendi'nin yanındaydı Alparslan Türkeş. Ahmet Efendi ile tüm siyasiler görüşmek isterlerdi. Hatta Ecevit bile kendisiyle görüşme talebinde bulunmuş ama Ahmet Efendi kabul etmemişti. Ahmet Efendi onu yan odaya almıştı. Kısa bir hasbihalden sonra ona dönerek, ''Sini millete dönüyorum de partini ve tüm teşkilatlarını kapat. Sen de yurt dışına çık.'' Başbuğ bir şey söylemedi bu sözlere karşılık. 6. ayrımın sonu, sayfa 90.